Ayrım 2. Bundan yıllar önce İsveç'in Lönneberg köyünde Sozo adında küçük bir çocuk yaşardı. Sozo onun gerçek adı değildi. Doğduğu gün annesiyle babası çocuklarına Emil adını takmışlardı. Ne zamanki Emil yavaş yavaş konuşmaya başladı, ona Sozo lakabını yakıştırdılar. Çünkü bazı kelimeleri peltekleyerek söylüyordu. Dipnot: Sozo kelimesi Fransız dilinde bazı harfleri peltekleyerek konuşan kişi anlamında kullanılmaktadır. Sozo inatçı ve dik kafalı bir çocuktu. Usluluktan nasibini almamıştı. Bağırıp çağırmadığı zamanlar sevimli bir yaratıktı. Ama çığlık atmaya başladı mı Tanrı korusun. Sarışın kıvırcık saçlarına, kırmızı tombul yanaklarına, iri mavi gözlerine bakınca sanki bir melekti. Ama çevirdiği fırıldakları göz önüne getirince de kelimenin tam anlamıyla bir şeytan çekici. İşte bu sebeptendir ki konu komşu onu Fırıldak Sozo diye çağırır olmuştu. Daha 7 yaşında bir çocuk iken boğa gibi kuvvetliydi. Elmalık adında küçük, sevimli bir çiftlikte yaşıyordu. Şapkasını giymek istediği zaman diğer çocukların söylediği gibi "Şapkamı istiyorum" demezdi de "Tapkamı istiyorum" derdi. Gerçi küçücük bir çocukken şapkayı tapka diye öğrenmişti ama şimdi bile isteye böyle söylüyordu. Kısacası bebekçe konuşmak onun işine geliyordu. Bu siyah terekli mavi şapka ahım şahım güzelliği olan bir şey değildi. Sozo'nun babası şehre indiği bir gün alıp getirmişti onu. Her nasılsa bu şapkayı çok sevmişti. Her akşam yatağa girmeden önce "Tapkamı isterim" diye bas bas bağırırdı. Zavallı anneciği onu şapkayla yatağa sokmak istemezdi ama ne yapsın? Sozo bir haykırmaya başladı mı bütün köyü ayağa kaldırırdı. "Ben tapkamı isterim." Sozo 3 hafta boyunca başındaki tapkasıyla birlikte uyudu. Daha fazla sürmedi. Çünkü hevesini almıştı. Ama bu olayda Sozo'nun kazandığı zafer başkaydı. Anne ve babasına her istediğini yaptırmak, buyruk altına girmemek istiyordu. Bir Noel gecesiydi. Annesi Sozo'ya bir miktar yeşil salata yedirmek istedi. Bu arada yeşil salatanın insan sağlığına ne kadar yararlı bir besin olduğunu da uzun uzun anlattı. Ama gelin görün ki Sozo ağzına bir lokma salata koymadı. Kadıncağız, "Oğlum bu senin halin ne olacak? Bir kez olsun yeşillik yemiyorsun." diye ağlayıp sızlamaya başlayınca "Bizim fırıldak Sozo hiç yemez olur muyum anneciğim?" diye karşılık verdi. Sonra da sessizce yerinden kalkıp salonun ortasındaki nar ağacını kemirmeye başladı. Ama çok çabuk usandı. Çünkü çam ağacının iğneli yaprakları ağzını ve dudaklarını delik deşik etmişti. Sozo'nun ne kadar ters bir çocuk olduğunu anlatmaya daha gerek var mı bilmiyorum. Annesine, babasına, çiftlikte çalışan herkese mum tutturmak istiyordu. Hatta elinden gelse bütün köyün altını üstüne getirecekti. Ama Lönneberg köyünün yerlileri ona bu fırsatı vermiyorlardı. "Vay haline Simmons'ın ailesinin" diyorlardı. "Bu çocuktan çekecekleri var. Eğer onu adam edebilirlerse iyi." Evet, komşuların Sozo hakkında düşündükleri buydu. Ama bir şey vardı ki akıllarına bile getirmek istemiyorlardı. Eğer bu çocuk günün birinde Lönneberg köyünün belediye başkanı olursaydı halleri dumandı. Düşünün bir kere, küçücük bir köy yerinde belediye başkanlığından daha onurlu, daha önemli ne olabilirdi? Neyse, bırakalım bunları. Biz yine Sozo'nun 7 yaşındaki haline dönelim. Elmalık çiftliğinde Sozo ile birlikte annesi, babası, kız kardeşi Ayda, çiftlik kahyası Alfred ve hizmetçileri Lina da vardı. O devirlerde hizmetçi ve çiftlik kahyası kullanmak bir gelenekti. Tarlaları sürmek, atların ve öküzlerin bakımını yapmak, otları biçip ambara taşımak, patatesleri ve diğer sebzeleri ekip dikmek hep kahyaların göreviydi. Hizmetçileri gelince onlar inekleri sağar, yemek pişirir, bulaşık yıkar, temizlik işlerini yaparlardı. Bütün bunların yanı sıra her akşam bebekleri beşiklerine yatırıp ninni söyleyerek uyutmak da hizmetçilerin görevleri arasındaydı. Şimdi gelelim elmalık çiftliğinin diğer konuklarına. 2 tane at, 1 çift öküz, 8 tane inek, 10 koyun, 15 tavuk, 1 horoz, 1 kedi ve 1 köpek. Tabii en önemlisi de Sozo. Bütün İsveç çiftliklerinde olduğu gibi elmalık çiftliğinin evleri de tahtadan yapılmış ve kırmızı boyalıydı. Elma ağaçları ve leylaklarla süslü, küçük bir tepenin üzerinde ihtişamlı dururdu. Çevresini saran buğday tarlalarının, yeşil korulukların ve geniş otlaklıkların yanı sıra küçük bir gölle büyükçe bir ormanda yer alıyordu. Hani Zuzu olmasa her şey süt liman derler ya, işte öyle. Sessiz ve sakin. Hizmetçi Lina Zuzu'dan yaka silkiyordu. Bıktım diyordu şu çocuğun elinden. Yaptığı hiçbir hareket yok ki içinde bir budalalık bulunmasın. Kırdığı yumurta kırkı geçti. Bu yumurcağın suskunluğundan bile bir fırıldak var. Ömrümde böyle bir yaratık görmedim. Buna rağmen annesi hep Zuzu'yu savunuyordu. Ciddi olamazsın Lina, diyordu. Zuzucuğuma iftira etme. Bugünkü yaptığı yaramazlıkların topu topu iki tane. Birincisi İda'nın saçını çekti, ikincisi de süt kovasını devirdi. İşte hepsi bu. Aa evet, bir de kümesin çevresindeki kediyi kovaladı. Her şeye rağmen onun biraz daha sakin ve uslu olmasını ben de istiyorum. Aslına bakarsanız Zuzu kötü yürekli bir çocuk değildi. Kız kardeşi İda'yı da evin küçük kedisini de çok seviyordu. Ama ne var ki İda'nın elindeki pastanın bir miktarını alabilmek için bir iki çimcik gerekiyordu. Kediyi kovalama meselesine gelince bir tek amacı vardı. Zuzu mu yoksa kedi mi daha hızlı koşuyordu? Bunu öğrenmek istiyordu. Ama maskara kedi bunu bir türlü anlamıyordu. O gün parantez içinde, yani Zuzu'nun İda'yı çimciklediği, süt kovasını devirdiği ve küçük kovaladığı gün. Mart ayının 7. günüydü. Hizmetçi Lina, Zuzu'nun yaramazlıkları hakkında neden bu kadar şikayet ediyordu? Onu daha iyi anlayabilmek için gelin Mayıs ayının 22. gününe kadar gidelim.